Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Sevgili dinleyenler, yeni bir dünya gündemi programında daha beraberiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Programımızda haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşacağız. Olayların görünmeyen yüzünü, gelişmelerin perde arkasını aydınlatmaya çalışacağız. Bu mayanda siyasi analizlerden süzülenleri sizlerle paylaşacağız. Velhasıl dünyada ne olup bittiğini dilimiz döndüğünce sizlere aktarma gayretinde olacağız inşallah. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan geçen haftadan bu yana dünyada neler olup bittiğine şöyle bir göz atalım. Hangi konular ön plana çıkmış? Hangi konuda kim ne demiş? Orta Doğu'nun, Batı'nın, Asya'nın gündeminde hangi konular konuşuluyor, tartışılıyor? Kısaca göz atalım. Sevgili dinleyenler, dünyanın gündemi bir hayli yoğun. Orta Doğu yine oldukça hareketli. İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim her geçen gün birazcık daha ileriye taşınıyor. Karşılıklı suçlamalar, tehditler ard arda gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yönetim kadrosundaki değişiklik oldukça ses getirdi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kabine değişikliği Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek bir karar olarak yorumlandı. Kral Selman, üvey kardeşi Veliaht Prens Mukrin bin Abdülaziz'i görevden alarak yerine 2. Veliaht ve İçişleri Bakanı Prens Muhammed bin Naif bin Abdülaziz'i veliaht olarak atadı. Bölgesel rakibi İran'a karşı daha güçlü bir dış politika izlemesini isteyen Kral Selman'ın yaptığı kabine değişiklikleriyle Selefi Kral Abdullah'ın dönemini kapattığı yorumları yapılıyor. Suudi Arabistan'daki kabine değişikliğinin ne anlama geldiğini, bu değişikliğin hanedanlık içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği, bölgesel yansımalarının ne olacağını uzman bir isimden dinleyeceğiz. Suriye'de muhaliflerin Esed güçleri karşısında son dönemdeki ilerleyişi sürüyor. Suriye'de özellikle alanda neler yaşandığına bakacağız. Muhaliflerin son dönemdeki başarılarının arkasındaki sırrı Suriye Ulusal Konseyi üyesi Suriyeli yazar Mahmut Osman Bey'den dinleyeceğiz. Sevgili dinleyenler, Kıbrıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından adayı neler beklediğine bakacağız. Bu konuya ilintili sayılabilecek Çipras ile Sisi'nin Akdeniz buluşmasının detaylarına göz atacağız. Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarının bugün yaptıkları açıklamalar oldukça ses getirdi. Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis, KKTC'ye doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak karşılıklı kabul edilebilir bir formülün bulunmasının mümkün olabileceğini açıkladı. Ardından da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kochas ise yaptığı açıklamada Yunanistan'ın artık Kıbrıs'ta garantör ülke olmak istemediğini belirterek 1960 Zürih anlaşmalarından kaynaklanan Türkiye ve İngiltere'nin dahil olduğu üçlü garantörlük sisteminin kaldırılması gerektiğini söyledi. Her iki açıklamanın detaylarını konuşacağız. Bunların ne anlama geldiğini yorumlama gayretinde olacağız. Sevgili dinleyenler, Nepal'deki yıkıcı deprem gündemimizde yer alan konu başlıklarından olacak. Haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmelerinin detaylarıyla programımızı toparlayacağız. Evet, dünyanın gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Programımıza her zaman olduğu gibi dünyanın en hareketli bölgesi Orta Doğu'daki gelişmelerle başlıyoruz. Orta Doğu'da dikkatlerin çevrildiği bölge şu sıralar hiç kuşkusuz Yemen'deki gelişmeler. Yemen'de İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun operasyonları bölgesel yansımalarıyla konuşulmaya devam ediyor. Koalisyona Türkiye'nin destek vermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şii Husileri sert bir şekilde eleştirmesinin ardından Tahran'a yaptığı ziyaret sonrasında Suriye'de denklemler değişmesine dikkat çekiliyor siyasi analizlerde. Muhaliflerin Suriye'de son haftalarda ciddi başarılar elde ederek çok sayıda şehri kontrol altına alması Suriye'de dengeleri yavaş yavaş değiştirmeye başladı şeklinde yorumlanıyor. Suriye'deki gelişmeleri konuşacağız. Özellikle son dönemde başarının arkasında yatan nedenleri ve önümüzdeki süreçte Suriye'yi neler beklediğini konuşacağız. Program konuğumuz Suriye Ulusal Konseyi üyesi yazar Mahmut Osman Bey olacak. Mahmut Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyoruz programımıza yapacağınız katkılardan dolayı. Mahmut Bey, son dönemlerde muhaliflerin cephedeki ilerleyişine dair önemli haberler geliyor malumunuz. Özellikle Dera, Halep, İdlib ve Şam'da ciddi bir başarı söz konusu. Öncelikle cephedeki duruma ilişkin dinleyenlerimizi bilgilendirmenizde istirham etsek, nedir cephedeki son durum?
Öncelikle beni konuk ettiğiniz için şahsınıza ve radyonuza teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hepinizin malumu son zamanlarda Allah'ın izniyle elhamdülillah mücahitler çok ciddi zaferler kazanıyorlar. Az silahla adeta, hafif silahlarla, hafif ve orta silahlarla çok ciddi başarılar, çok ciddi kazanımlar elde ettiler. Neye karşı? Kimyasal silahlara karşı, ağır silahlara karşı ve öyle bir rejime karşı zaferler kazandılar ki o rejim hiçbir şey sınır tanımıyor. Kimyasal silahlar, varil bombalar, savaş uçakları ve her şeyi yerle bir eden bir düşmana karşı savaşıyorlar. Hepimizin malumu İdlib'in hemen hemen çok azıcık bir iki ilçesi dışında İdlib şu anda Suriye direnişçileri elinde. Busra Şam, Nasib, Cesre Şuur ve Sehl-i Gab'ın büyük kısmı aynı şekilde kurtarıldı Esed rejiminden. Dera'da da çok ciddi kazanımlar var. Dera hemen hemen İdlib gibi şeye yakın, tamamına yakın Esed'den alınmış vaziyette. Bu sabah Esed rejimi meydan bölgesinde anonslar yapıyor. Siviller burayı terk etsinler diye mücahitler, yani Şam kentinin başkentin hemen hemen merkezine ulaşmış vaziyetteler.
Evet.
Halep kenti merkezinde çok şiddetli çarpışmalar oluyor. Hepimizin malumu şu anda İran güdümündeki güçler, Hizbullah ve İran milisleri Halep'te bir karşı taarruza geçmeye çalıştı. Ama muvaffak olamadı, başarısız kaldı.
Bu başarının arkasındaki sır ne Mahmut Bey? Yani muhalif güçlerin güçlerini birleştirmesi mi, yoksa Tahran ve Moskova rejime verdiği destekte bir gevşeme mi söz konusu?
Yani birçok neden var. Başındaki yani nedenlerden ana olanları tabii Yemen'deki müdahalenin vermiş olduğu psikolojik destek ve tabii karşı tarafı etkilemiş vaziyette, İran'ı korkutmuş vaziyette ve İran'ın gücünü bölmüş vaziyette. İran bir taraftan Suriye'de savaş yapıyor, bir taraftan da Yemen'de savaş yaptığı için biraz orada biraz zaaf oluştu. Tabii başta gelen sebep mücahitlerin, direnişçilerin bir araya gelmesi, güç birliği yapması ve planlama yapması geliyor.
Evet.
İkincisinde şu anda kardeş ve dost ülkelerden gelen hem maddi hem manevi destek artmış vaziyette son günlerde.
Hı hı.
Ve rejimin kendisi, rejim zaten kaç seneden beri dış eslemelerle ayakta durmaya çalışıyor. Rejimin operasyon yapma gücü hiç yok. İran hep milis getiriyor. Şii milisler maalesef Afganistan'dan, Pakistan'dan ve hatta elindeki hapishanelerdeki mahkumları şartlı bir salıveriyor.
Evet.
Suriye'de savaşmak şartıyla bırakıyor ve Suriye'ye getiriyor.
Evet.
Bütün bunları cepheye sürüyor. Hı hı. Ve hepimizin malumu tabii İran'ın bölgedeki askeri gücü Hizbullah, yaklaşık 40 bin askeri Suriye'de ve onlar eğitilmiş profesyonel askerler.
Evet.
Bütün bunlara rağmen ve başta dediğim gibi direnişçilerin, mücahitlerin elindeki hafif silahlarla elhamdülillah çok ciddi kazanımlar elde ediliyor.
Evet.
Ve rejim gerçekten çok ciddi anlamda şu anda hırpalanmış vaziyette.
Hı hı.
Bu tabii askeri cenahta, siyasi,
evet,
cenahta da,
evet,
çok ciddi gelişmeler
var. Siyasi cenaha geçmeden önce Şöyle bir durum var. Yani DAEŞ gibi terör örgütlerinin muhaliflere çok daha büyük zarar verdiği ifade ediliyor. Yani gerçekten de DAEŞ Esed güçlerinden daha ziyade muhalif güçlerin ilerleyişinin önündeki en büyük engel olduğunu söylemek mümkün mü?
Tabii ki. Yani yaklaşık 2 sene önce bu DAEŞ geldi, ben size yardımcı olmak istiyorum dedi direnişçilere, mücahitlere. Ve yani yardım eden bir tavrı vardı. Ondan sonra tam mevzi alınca, yerleşince, araziyi tanıyınca, tanıdıktan sonra test etti ve mücahitlere, direnişçilere savaş açmaya başladı ve çok acımasızca arkadan vurdu. Tabii etkisi çok daha büyük oldu çünkü rejim güçleri karşı taraf. Onunla mücadele etmeniz kolay ama içinizden gelip size arkadan vuruluyorsa o tabii çok daha ağır ve dini ve duygusal şeyleri kullanarak adeta gençlerin aklını çelerek, onları etkileyerek bunları yaptılar. Tabii onların hakikatlerini, ne olduklarını anlayabilmek için bilhassa gençler tarafından bayağı bir zaman geçti. Evet. Ve çok ağır bedeller ödendi. Ondan sonra niyetleri hiç Esed'le savaşmak diye bir dertleri, bir niyetleri yoktu. Ve şu anda yani durumları ortadadır.
Evet. Peki güç dengesi açısından bakıldığı zaman muhaliflerin DAEŞ'le olan mücadelesinde bugünkü pozisyon ne acaba?
Yani biz hem içeride hem hatta uluslararası topluma da söyledik. Bizim ana düşmanımız Beşar Esed ve rejimi, dikta rejim. Yani Suriye halkı Beşar Esed'e karşı, Esed rejimine karşı ayaklandı. Ve aslında sivil bir ayaklanmaydı. Silahlı mücadele hiç niyetinde değildi. Ama Esed bunu seçince çatışmalar çıkmaya başladı ve işte çok ağır bir savaşa dönüştü. Evet. Şimdi biz normalde birinci hedefimiz Esed'le mücadele etmeye. Çünkü bu DAEŞ geçici bir şey. Yani Esed'le gelen, dikte rejimlerle gelen ve boşluktan meydana gelen bir oluşum, bir örgüt, bir terör örgütü diyelim. Ama Esed gittikten sonra bunlara zemin yok. Yani Suriye halkı hiçbir zaman aşırı
güçlere prim vermez diyorsunuz.
Aşırı güçlere hiçbir arazi veya bir atmosfer yok onlara.
Evet.
Dolayısıyla onlarla mücadele etmek kolay. Yani evet. Esed rejimi gittikten sonra hem fikri olarak, kültürel olarak hem de askeri mücadele olarak
onlar, İş daha kolay diyorsunuz bundan sonra.
Çok daha kolay. Hı-hı.
Peki son olarak Mahmut Bey, 4 Mayıs'ta Cenevre'de başlayacak Suriye görüşmelerine ilişkin beklentilerinizi öğrenerek mülakatımızı sonlandırmış olalım. Bir ümit beslemek mümkün mü? Bu şeyden bir sonuç çıkması mümkün mü?
Hayır, sonuç çıkmayacak. Çünkü uluslararası toplumun kafası karışık. Daha doğrusu hiçbir açık bir planı yok. Yani bir vizyon yok, bir plan yok. Uluslararası toplum Suriye'deki olaylarla ilgili çözüme yönelik bir adımları yok, bir vizyonu yok. Uluslararası toplumun takındığı tavır açık bir şekilde görülüyor ki durumu idare etme yönünde. Yani tabiri caizse dostlar alışverişte görünsün diye yapıyorlar. Yoksa yaraya merhem olabilecek hiçbir adım atılmıyor. Dolayısıyla yani bu Cenevre'ye bir araya gelen ve Di Mistura öncülüğündeki idaresindeki Birleşmiş Milletler'in heyeti bugüne kadar hiçbir açık bir plan, bir açık bir vizyonu yok. Şu anda en son siyasileri değil de sivil kuruluş toplumları, sivil kuruluş örgütleri, kurumları davet ediyorlar. Hı hı. Milli Koalisyonu da gerçi davet ettiler ama sonuçta her problemin olduğu gibi savaşlar bile sonuçta karar verecek son merci olan siyasi görüşmeler. Cenevre'deki görüşmeler siyasi değil, böyle adeta bir nabız yoklaması. Hı hı. Ve uluslararası toplum maalesef siyasi muhalefete yani aba altında bir soba gösterir gibi şey yapıyor. Siz gelmezseniz biz yolumuza bunlarla devam ederiz diye bir tavır takınıyor. Ama bunlar yani bu şekilde, bu veriler ışığında bir netice elde etmek mümkün değil.
Evet, Mahmut Bey, sözlerinizden Suriye meselesinin sahada çözüleceğini anlamış oluyoruz. Peki Suriye Ulusal Konseyi üyesi yazar Mahmut Osman Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu değerli katkılarından dolayı.
Ben de teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyenler, Mahmut Osman Bey'in değerlendirmelerinin ardından Suriye gündemine ilişkin medyamızda köşe yazarlarına yansıyan analizlere bir göz atmak istiyoruz. Yeni Şafak gazetesi yazarı Akif Emre bugünkü yazısında Suriye'de cihatsız mücahitler başlıklı makalesinde oldukça çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor. Akif, Türkiye'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteğin Suriye üzerinden okunması gerektiğini söylüyor ve Yemen'deki gelişmelerin Suriye ile alakasını şöyle özetliyor. Orta Doğu'daki çatışmaların mahiyetinin ahlaki ve ilkesel kaygılardan çok kurtlar sofrasında pazarlık unsuru olduğunu bir kez daha hatırlatarak muhtemel duruma göz atmaya devam edelim. Suriye'de bazı güçlerinin savaşma takatinin gittikçe tükenme emareleri sergiledi, artık aşikar hale geldi. Buna karşılık muhalefetin topyekün bir başarı kazanmaktan çok uzakta. Enerjisinin büyük bir bölümünü birbirine karşı kullanarak tüketilmesinin istendiği bir tablo var karşımızda. IŞİD'i gösterip seküler muhalefete razı etme planı bu. Görünen o ki Suriye'de askeri anlamda yeni Suud eksenli koalisyon ağırlığını hissettireceği bir strateji uygulamaya koyuluyor. Türkiye'nin Yemen'deki Husi karşıtı koalisyona aktif desteğinin gerçek karşılığını Suriye'deki askeri operasyon olarak okumak daha isabetli olur, diyor Akif Emre. Özellikle cihatçı olmayan mücahitlere yardım ederek Batı'nın da desteğini alacağı, en azından karşı çıkmayacağı yeni bir denge kurma girişimi bu. Böylelikle cihatçı karşıtı bir cihat başlatarak ılımlı muhaliflerin temel Suriye pazarlığında belirleyici olacağı bir denge arayışı. El-Kaide'yi yahut IŞİD'i gösterip ılımlı, hatta mümkünse seküler muhalefete razı etme planı kimi çevrelerin başından beri kurguladığı bir senaryo. İran'la Lozan'da gerçekleşen nükleer müzakereler onaylanır, Tahran-Batı ilişkileri yeni bir sayfa açacaksa bunun bedellerinden biri de büyük ihtimalle Suriye'deki iç savaşın akıbeti olacaktır. Bu durum İran'ın henüz tam olarak tartışmaya başlamadığı Lozan Anlaşması'nın resmi gündeminden başka hangi başlıkların pazarlık unsuru olarak masada konulmuş olabileceği sorusunu akla getiriyor. Tıpkı Türkiye'nin modern siyasi tarihinin en heyecan verici tartışmalarından birinin Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri mevzu olduğu gibi. Bu konuda spekülasyon yapmak yerine olgulardan hareketle Suriye'de taraflar yeni bir döneme giriyor. Cihatçı olmayan mücahitler sahaya sürülerek, desteklenerek masaya oturmadan önce pazarlık şansını artırmaya çalışılıyor. İran'ın Suriye yükünü daha ne kadar taşıyacağı şüpheli ama en azından nükleer anlaşmanın ardından son derece stratejik avantaj kazanmasıyla Baas rejimi konusunda yeni uzlaşılara açık olduğu düşünülebilir, diyor Akif Emre. Kıymetli dinleyenler, Suriye gündemine ilişkin bir başka çarpıcı değerlendirme ise Diriliş Postası yazarı İsmail Yaşa'ya ait. İsmail Yaşa, Suriyeli muhaliflerin zaferden zafere koşarken rejim güçlerinin peş peşe aldığı ağır yenilgilerden dolayı başta İran olmak üzere Esed'in müttefiklerini telaşlandırdığına dikkat çekiyor. Ve bu meyanda İranlı diplomat ve stratejist Emir Musevi'nin Beşar el-Esed'e yaptığı çağrıya dikkat çekiyor. Yaşa'nın makalesinden okuyalım. Kısa süre öncesine kadar Tahran'daki Stratejik Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Müdürü koltuğunda oturan Musevi, şu anda Cezayir'deki İran Büyükelçiliği'nde kültür ateşesi olarak görev yapıyor. Tahran yönetimine ve devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Musevi, önceki gün sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'taki kişisel sayfasında Baas rejimine başkenti geçici olarak Şam'dan Tartus'ta veya Laski'ye taşımasını öneriyor. İsrail'in Suriye'deki terör örgütlerine destek amaçlı saldırıları karşısında İran'ın sessiz kalamayacağını öne süren Musevi, başkent Şam ile Golan arasındaki bölgenin İsrail ile savaş amacıyla İran ve Hizbullah tarafından askeri alan ilan edilebileceğini, bu arada rejim güçlerinin de diğer kentlerde Suriye halkını savunmakla meşgul olabileceğini söyledi. İranlılar Baas rejiminin Suriye halkına karşı savaşına İsrail kılıfı giydirmeye çalışsalar da yaşanan paniğin nedeninin devrimcilerin ilerleyişi olduğunu herkes farkında. Musevi'nin Şam'ı İran askerlerine ve Şii milislere bırak, Tartus'a veya Laski'ye kaç çağrısına Beşar el-Esed ne cevap verir bilemiyoruz. Fakat bu çağrının Baas rejiminin çöküşüne işaret ettiği kesin. Başkenti Tartus veya Laskiye'ye taşıma önerisi ayrıca Baas rejimi ve müttefiklerinin sahil bölgesinde Nusayri devleti seçeneğine hala B planı olarak güvendiklerini de gösteriyor. Rejim güçlerinin birkaç hafta içinde aldığı dikkat çekici yenilgilerinin ardından Suriye Savunma Bakanı Fahad Casim, üst düzey bir askeri heyetle birlikte Tahran'a gitti. Fahd Casim, İran'dan nasıl bir planla dönerse dönsün Şam'ın Baas işgalinden kurtuluşu Allah'ın izniyle uzak değil diyor İsmail Yaşa. Kim bilir, belki de devrimciler Ramazan sonunda bayram namazını Emevi Camii'nde kılarlar temennisiyle de yazısını tamamlıyor. Biz de İsmail Yaşa'nın bu temennisine katıldığımızı belirterek Orta Doğu'nun bir diğer sıcak gündemine geçiyoruz. Sevgili dinleyenler, Suriye'deki gelişmelerden Orta Doğu gündemini meşgul eden bir diğer gelişmeye, Suudi Arabistan'daki sürpriz kabine değişikliğinin ne getirip ne götüreceği tartışmalarına geçmek istiyoruz. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek bir karara imza attı. Kral Selman, üvey kardeşi Veliaht Prens Mükrim bin Abdülaziz'i görevden alarak yerine 2. Veliaht ve İçişleri Bakanı Prens Muhammed bin Naif bin Abdülaziz'i veliaht olarak atadı. Bölgesel rakibi İran'a karşı daha güçlü bir dış politika izlemesini isteyen Kral Selman'ın yaptığı kabine değişiklikleriyle Selefi Kral Abdullah'ın dönemini tamamen kapattığı yorumları yapılıyor. Kral Selman'ın yeni halefi ilan edilen Muhammed bin Naif'in uluslararası alanda Suudi Arabistan'ın terörle mücadele çarı olarak tanındığına dikkat çekiliyor. Kral Selman'ın 30 yaşındaki oğlu Prens Muhammed bin Selman da Muhammed bin Naif'in yerine 2. veliaht olarak atandı. Savunma Bakanlığı görevini sürdürecek olan Prens Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz'in torunlarından olan Prens Muhammed bin Naif'in taht hiyerarşisinde yükselmeleri Suudi Krallığında ilk kez yeni bir kuşağın öne geçişine işaret ediyor. Kral Selman Ocak ayında üvey kardeşi Kral Abdullah bin Abdülaziz'in ölümünün ardından tahta geçmişti. Kral Selman'ın yaptığı kabine değişiklikleriyle Kral Abdullah döneminin tamamen kapandığı yorumları yapılıyor demiştik. Sevgili dinleyenler, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in sürpriz olarak görülen kabine değişikliğini konuşacağız. Program konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Şarkul Avsat gazetesi yazarlarından Profesör Doktor Samir Salha Bey olacak. Samir Bey, efendim programımıza hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz yapacağınız katkılardan dolayı. Samir Bey, şimdi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yönetim kadrolarında yaptığı değişiklik bugün Orta Doğu gündeminin bir numaralı konusu haline geldi. Evet. Selman bin Abdülaziz göreve gelmesinin ardından bu ikinci kabine değişikliğine gitmiş oldu. Son değişiklikle Kral Abdullah döneminde görev yapan üst düzey isimlerin neredeyse tamamı tasfiye edilmiş oldu. Bu değişiklik Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek bir karar olarak yorumlandı kimi yayın organlarında. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu değişikliği? Hangi gerekçelere istinaden gerçekleştiğini düşünüyorsunuz?
Evet, dediğiniz gibi Kral Selman yani kısa süre zarfında çok hızlı bir şekilde hareket etti. Bana sorarsanız önce kralın kişiliğiyle alakalı bir tartışma yapmamız lazım. Çünkü anlaşılan Kral Selman şeyden çok farklı. Önceki kraldan çok farklı. Hem düşünce itibariyle farklı bir şekilde düşünüyor. Hem de vermiş olduğu kararlarla ilgili bu kararın yerine getirilmesi konusunda çok hızlı ve kararlı bir biçimde sürdürüyor bu tutumunu. Bir konu daha bence burada çok önemli. Onu da ele almamız gerekir diye düşünüyorum. Buradaki mesaj sadece ve sadece kraliyet ailesinin içinde, yani veya daha doğrusu kraliyetle alakalı bir değişiklik değildir bence. Bu Arabistan'ın etrafında yaşanan gelişmeler, yani bölgesel anlamda uluslararası gelişmeleri ve sorunları göz önünde bulundurarak bu değişiklik gerçekleşiyor. Başka bir ifadeyle şimdi bir hızlı bir değerlendirme yapacak olursak ne görüyoruz burada? Kral, kurucu kralın Abdülaziz'in torunları şu anda tekrar iktidara gelmiş bulunmakta. Bir, iki, gelen gençler, seçilen yeni kişiler yaş itibariyle bu da önemli bir mesaj veriyor bize. Evet. Çünkü şimdiye kadar kraliyet içinde yaş ortalaması 70 ve üstüydü. Ama şimdi bu yeni iki kararla birlikte şunu görüyoruz. Yaş ortalaması 50'ye doğru düştü ve daha da düşecektir. Bu ne demek? Gençlerin önünü taze kan düşünüyorlar artık kraliyette. Evet. Çünkü artık tek başına götüremiyor bence. Evet.
Samir Bey, şimdi bölgesel gelişmelerden bağımsız olarak düşünemeyeceğimizi söylediniz bu değişikliği. Peki bu İran'a karşı daha atak bir politika hamlesi olarak okumak mümkün mü bu değişiklikleri?
Tabii İran faktörü bence önemli burada. Ama sadece İran değil. Ama İran'ın Arabistan'a yönelik geliştirmiş olduğu politikalarında son özellikle aylarda net bir şekilde şunu görüyoruz. İran geri adım atmıyor. Bu İran'la Arabistan'la olan sorunlar konusunda. Dahası Yemen dosyası bildiğiniz gibi önemli bir etken oldu bence burada. Onun için eğer bu iki ülke arasında hızlı bir barışmaya yönelik bir takım hamleler, adımlar atılmadığı takdirde bana öyle geliyor ki gidişat daha da kötü olabilir. Onun için evet katılıyorum, bu yaşanan değişiklik Arabistan içinde evet İran'la alakalı, İran'ın geliştirmiş olduğu Arabistan'a yönelik ve bölgeye yönelik politikaların bir parçasıdır, bence bir uzantısıdır.
Evet, şimdi bir başka boyutu hadisenin Suudi Arabistan'ın dış politikasındaki Müslüman kardeşlere karşı katı tutumunda da son olarak bir değişikliğe gidebileceği şeklinde bir yorum var. Buna da katılır mısınız bu değişikliğin?
Yani olabilir. Tabii çok erken, Betullah Bey henüz çok erken bunu söylemek için, ama ilk sinyallerini vermiş yeni kral. Bir iki aydan beri biz bunu yakından takip ediyoruz ve şunu gördük. Örneğin Valiahat Prens Mukre'nin gitmesi, bu önemli bir, bu yönde önemli bir hamledir. Çünkü Mukre bir ihvan konusunda çok sert, rigid bir kişiliği olan bir prensti. Şimdi onun gitmesiyle birlikte böyle bir gözden geçirme, bir yumuşama söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi hanedanlık içindeki bazı çevrelerin sosyal paylaşım sitelerinde yansıyan değerlendirmelere bakıldığında da sanki bir rahatsızlık yaşanacağı şeklinde bir kanaat var. Siz hanedanlık içindeki dengeler açısından bakıldığında Suud iç dengelerinde bir sıkıntının yaşanacağını düşünüyor musunuz?
Zannetmiyorum. Çünkü şimdi kralın son bu hamleleri bence olumlu karşılandı. Her ne kadar bazı sesler karşı çıkıyorsa da ve eleştiriyorsa da Arabistan'ın içinden, genel olarak olumlu karşılandı. Çünkü dediğim gibi az önce yeni jenerasyonun önü açmıştır ve bölgesel gidişatı, durumu göz önünde bulundurarak bu değişiklikleri yapmıştır. Örneğin bakınız, 40 yıldan beri Arabistan'ı yöneten bir Dışişleri Bakanlığı yöneten bir Prens Saud Al-Faisal vardı. O gitti, şimdi yeni bir Dışişleri Bakanı geliyor ve bu da daha pragmatik, daha gerçekçi, farklı bir vizyonla olaylara yaklaşan bir kişiliği olan bir Dışişleri Bakanı. Bu da önemli bir olumlu hamle bence. Bu olumlu karşılanacak. Bir başka mesele, şimdi dediğim gibi yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor Arabistan mensupları tarafından ve bu sadece dış boyutu değil, iç boyutu da burada önemli. Yani bu önemli bir sinyal, şu yönde bir önemli bir sinyal. Arabistan içinde sosyal anlamda, siyasal anlamda kültürel anlamda önümüzdeki günlerde de bir takım reformlar görebilecek diye düşünüyorum.
Evet, Samir Bey, son olarak Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri bağlamında bakıldığı zaman bu değişikliklere nasıl okumak gerekiyor, nasıl bir mesaj veriyor bu anlamda?
Tabii yani hızlı bir değerlendirme yapacak olursak bence olumlu. Türkiye tarafından da olumlu karşılanacak. Çünkü bu Türkiye-Arabistan arasında yaşanan birçok dosyayla yaşanan bölgesel anlamda özellikle gerginlikle sona erdirebilir diye düşünüyorum. Bir, iki, tek bir mesele kalıyor burada. Mısır'dan gelecek olan tepkiler şu anda önemli bu yaşanan değişiklikler. Çünkü anladığım kadarıyla bu reform tabiri caizse Mısır'ı çok mutlu etmeyebilir. Çünkü giden kişiler Mısır'a yakın ve Mısır'ın politikalarını savunan kişilerdir. O yönde bu Türkiye için, Türkiye açısından önemli bir fırsattır. Umarım onu iyi bir şekilde değerlendiririz. İlişkileri daha da güçlendirmek ve pekiştirmek adına.
Evet, uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen, Şarkı Lafsat gazetesi yazarlarından Profesör Doktor Samir Salha Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu değerli katkılardan dolayı.
Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşuyoruz. Olayların perde arkasına ışık tutma gayretinde oluyoruz. Programımızın ilk bölümünde Suriye'de muhaliflerin son dönemdeki başarılarını konuştuk. Bu başarının arkasındaki nedenleri sorguladık. Siyasi yorum ve analizlere yansıyan değerlendirmelerden süzülenleri sizlerle paylaştık. Haftanın bir diğer önemli gelişmesi, Suudi Arabistan'da yeni Kral Selman'ın sürpriz kabine değişikliklerini masaya yatırdık. Programımızın bu bölümünde haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmelerini konuşup değerlendirmeyi sürdüreceğiz inşallah. İkinci bölümümüzde bizlere her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun efendim.
Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşmaya geçmeden isterseniz birinci bölümümüzde ele aldığımız konulara ilişkin sizin de kısa bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Malum Suriye'deki son durumun Esad'ın kalıcı diyenlerin açıkçası sükutu hayale uğratacak bir sürece girmiş gibi gözüküyor. Suriye'deki rejim şu sıralar ciddi anlamda darbe yemişe benziyor. 250 bin kişilik Suriye ordusunun hızla bir bozguna doğru gittiği yorumları yapılıyor. Gelen haberler o yönde. Bugünkü yorum ve analizlerde mesela Akif Emre'nin Suriye'de yaşanan gelişmeleri Yemen'de oluşturulan koalisyondan bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizmiş. Bu noktada yine Türkiye'nin koalisyona verdiği desteğin altı çiziliyor. Erdoğan'ın İran ziyareti öncesi Tahran yönetimine yönelik ağır eleştirileri, bu eleştirilerin Körfez ülkelerindeki yansımalarına dikkat çekiliyor. Bu anlamda Türkiye'ye yönelik sıcak mesajların geldiği ifade ediliyor. Genel anlamda İran tehdidi kaygısıyla başlayan bir birliktelikten söz ediliyor. Bunun Suriye'deki yansımalarına işaret ediliyor. Muhaliflerin son dönemdeki başarıları buna bağlanıyor. Ve bunun arkasının gelebileceği ifade ediliyor. Ne dersin? Nasıl bir denge değişiminden söz etmek mümkün önümüzdeki süreç içerisinde?
Şimdi Suriye'deki dengelerin muhalifler lehine değişmesinin birkaç tane sebebi var. Bunlardan biri perde gerisinde Suriye rejimini destekleyen İran ve Rusya'nın bu petrol ve gaz fiyatlarının düşmesiyle ekonomik olarak elleri zayıfladı. İkincisi ve daha önemlisi benim önemsediğim Suriye'den Türkiye'ye gelen o 2 milyon mülteci ve hala daha Suriye'yi boşaltan insanlar Batı Avrupa'ya doğru akın etmeye başladı. Artık Suriye krizinin ucu Batılılara da dokunmaya başladı. Dolayısıyla artık 2 yıl öncesi gibi, 1 yıl öncesi gibi rahat değil. Bugün Almanya'da, Fransa'da, Batı'nın sırça köşkünde oturanlar. Onlar da artık bu konunun bir çözümünün zamanı geldiğini düşünüyorlar yavaş yavaş. Fakat şöyle de bir hakikat var ki Beşar Esad'la ve Baas rejimiyle artık Suriye'nin devam etmesi mümkün değil. Bunun için de muhaliflerin biraz daha güçlenip alan kazanıp en azından şu an itibariyle artık rejim sonrası neler yapılabileceği konuşuluyordur. Perde gerisinde dünyanın işte Suudi Arabistan, Türkiye, Batı kamuoyunda ama hepsinden önemlisi Esed sonrası Suriye'nin nasıl olacağı? Acaba bir bütün Suriye mi kalacak? Yoksa parçalı bölünmüş bir Suriye mi olacak ki bölünmüş bir Suriye açıkçası Türkiye'nin pek menfaatine uygun düşmez diye düşünüyorum.
Evet. Dilerseniz yeteri kadar konuştuk. Evet. Birinci bölümümüzde sizin de düşüncelerinizi almak maksadıyla sormuştum Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerinizi. Konuşacağımız epey bir madde var. Dilerseniz evet, o maddelere sırayla devam edelim. Malum bu hafta KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirdi. İki turlu gerçekleşen seçimler sonunda %60 oy alan Mustafa Akıncı KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Akıncı arasında yavru vatan polemiği yaşansa da iş sonunda tatlıya bağlandı gibi gözüküyor telefon trafiğinin akabinde. Polemiğin detaylarına girmek istemiyorum. Dolayısıyla vaktimizin darlığı sebebiyle de bu konu üzerinde fazla durmak istemiyorum. Bugün sürpriz olarak iki açıklama geldi kıymetli hocam. Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarından. Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis'in açıklaması KKTC'ye doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak karşılıklı kabul edilebilir bir formülün bulunmasının mümkün olabileceğini ifade etmiş. Akabinde yine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kosas'tan bir açıklama geldi. Yunanistan'ın artık Kıbrıs'ta garantör ülke olmak istemediğini belirtmiş. 1960 Zürih anlaşmalarından kaynaklanan Türkiye ve İngiltere'nin de dahil olduğu üçlü garantörlük sisteminin kaldırılması gerektiğini savunmuş. Dilerseniz bu iki değerlendirmeyle başlayalım. Hatta ikincisinden başlayalım isterseniz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kosas'ın açıklamalarından başlayalım. Yunanistan artık Kıbrıs'ta garantör ülke olmak istememesinin arkasında yatan gerekçe, sebep veyahut da Hinoğlu Hinlik var mı diye soralım.
Elbette. Şimdi bizim Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı adayı misali geçtiğimiz aylarda gözlerden kaçmayan bir şey var. Mısır, Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs aralarında bir ittifak oluşturmaya çalıştırdılar.
Evet.
Yegane hedef de Türkiye burada. Hı hı. Çünkü Doğu Akdeniz'de Kıbrıs civarında çok zengin petrol ve gaz yatakları, özellikle doğal gaz yatakları keşfedildi. Fakat bu münhasır alandaki bu yatakların paylaşılmasında Türkiye garantör bir ülke. Hı hı. Yani Türkiye'ye rağmen bunu yapamazlar. İkincisi Türkiye olmadan da bunu Batı pazarlarına ulaştıramazlar.
Evet.
Bu nedenle de Türkiye'yi devreden çıkarmak için deniyor ki Yunanistan, ben garantörlüğümden vazgeçiyorum. Türkiye'ye diyor sen de vazgeç. Hı hı. İngiltere'yi de bir şekilde ikna edelim. Biz Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'ı baş başa bırakalım. Şimdi Güney Kıbrıs dediğiniz Avrupa Birliği'nin üyesi, bir parçası ve 28 Avrupa Birliği Kıbrıs'ın arkasında duruyor. Çünkü normal oranın bir vilayeti gibi. Artı resmi olarak tanınan kısım Güney Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs'ın arkasında yegane destek Türkiye. Zaten şu anda yeni seçilen başkanın, çiçeği burnunda başkanın biz biraz büyümek istiyoruz vesaire demesini ben şuna benzetiyorum. Ergen bir çocuğun babasının hakkında ileri geri konuşması gibi bir şeydir bu.
Evet.
Yani sonuçta hala bizim askerimiz orada, hala oradaki maaşları Türkiye ödüyor ve Türkiye'den 3 ay para gitmesin Kıbrıs'ta bütün ekonomi alt üst olur.
Hı hı.
Bu nedenle de ben olayı şuna benzetiyorum. Çipras Yunanistan'da iktidara gelmeden önce epey bir esti, gürledi, vaatlerde bulundu. Fakat baktı ki ortalıkta para yok. Merkel'in karşısında Almanya'ya gittiğinde süt dökmüş kedi gibi oldu.
Evet.
Çünkü sonuçta iş son noktada parayı veren düdüğü çalıyor. Hı hı. Bu nedenle de Türkiye'siz yapamayacağını, hı hı, görecektir o. Fakat işte Cumhurbaşkanı'nın çıkışı şu yönüyle önemli. Yani bunu deneme yanılma yoluyla 2-3 ay sonra öğrenmesi yerine ağzından var, çıkanı kulağın duysun. Yani siz Türkiye'siz yapamazsınız.
Evet.
Hatta Türkiye'den ayırdıkları an mesela bu safari programlarında görürsünüz. En zayıf sürünün içerisindeki en zayıf halkayı sürüden ayırmaya çalışırlar. Sürüden, hı, ayırdıktan sonra onu yemesi çok kolaydır.
Hı hı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye olmadan çok basit bir, çok kolay bir avdır,
evet,
onlar için.
Peki hocam, bu Rum ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaların zamanlaması açısından kayda değer ve manidar görülebilir mi? Yani Mustafa Akıncı'nın profilinden, siyasi profilinden kaynaklanan bir durum söz konusu olabilir mi?
Yani onların yapmaya çalıştığı şey Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın arasına mümkün olduğu kadar soğukluk geliştirmek. Hatta hemen bu hafta sonu Rum kesimi ile Kuzey Kıbrıs arasında karşılıklı bir ziyaretleşme, bir tebrikleşme olmasını istiyorlardı. Fakat bizim geleneksel Kıbrıs politikamızda Türkiye'de seçilen bir başbakan veya cumhurbaşkanı önce Kıbrıs'a gider. Kıbrıs'ta seçilen bir başkan da önce Türkiye'yi ziyaret eder. Bu teamülü bozmak ve aradaki o çatlağı biraz daha derinleştirmek için Kıbrıs Rum kesimi hemen ikili görüşmeler talebinde bulundu. Fakat yeni son gelen haberlere göre Kıbrıs Türk tarafı bunu erteledi. Evet. Erteleme talebi de yine Türk tarafından geldi. Çünkü önce teamüller gereği Ankara'yı ziyaret etmesi gerekiyor. Ve olması gereken de böyledir zaten.
Evet. Şimdi yine bu konuyla ilintili, yine Kıbrıs konusuyla alakalı düşüncelerinizi açıklamaya başlarken siz de altınızı çizdiniz. Mustafa Akıncı'nın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Rumlara barış ve Türkiye ilişkiler konuşulurken Türkiye, Güney Kıbrıs'ta Mısır, Yunan ve Rum liderler Abdülfettah el-Sisi, Alexis Tsipras ve Nikos Anastasiadis Doğu Akdeniz'in 3 ülke arasında paylaşılmasını öne çıkartan
perde gerisinde üçlü, de İsrail var.
Bir de perde gerisinde dediğiniz gibi İsrail var. Bir zirve düzenlendi. Lefkoşe Rum kesimindeki düzenlenen zirvede. Kasım ayında dönemin Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras'ın da katıldığı Kahire'de gerçekleşen üçlü zirvenin devamı niteliğinde görülüyor bu. Zirvenin en önemli konusu Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları olduğu belirtiliyor. Yani bu basın toplantısında ifade edilmedi ama en önemli gündem maddesi enerji kaynakları olduğu belirtiliyor. Şimdi Mısır ve Tsipras iki ekonomik anlamda müflis ülkenin işbirliği şeklinde yorumlamak evet. Mümkün mü bu?
İşte bu gaz yataklarını bir an evvel çıkarıp sıcak paraya ulaşmak istiyor. Hem Abdülfettah Sisi Mısır'da sıkıştı ekonomik olarak. Yunanistan'da zaten batmış bir ülke. Fakat burada oyunu bozan bir konu var. O da Türkiye savunma sanayine son 10 yılda büyük paralar akıttı. Ve her geçen yıl yeni teknoloji ürünü gemiler denizlere indiriliyor. Sismik araştırma gemileri, savaş gemileri ve Türkiye özellikle Karadeniz Hava Kuvvetleri alanında güçleniyor. İşte Türkiye'nin de kesin bir tavırla benden izinsiz böyle bir şeyin olamayacağı beyanatından sonra 6 aylığına bu derin dondurucuya konulmuştu ve o 6 aylık süre yakında bitiyor. Zaten bu birazcık da ortalığın hareketlenmesinin sebebi bu. Ama öyle ya da böyle Türkiye bu konularda oldu bittiye izin vermez. Yani Kıbrıs'ın başına her kim seçilirse seçilsin Türkiye için orası bir vatan toprağıdır. Yani orada stratejik gaz yatakları vesaire olduktan sonra zaten müsaade edilmez ama hiçbir şey olmasa dahi Türkiye için orası vazgeçilmez. Çünkü biz bedel ödedik 1974'te ve 74'ten bu yana da askerimiz orada nöbet tutuyor. Evet. Bütçemizden her ay oraya para gidiyor ve Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası gibi görülüyor orası stratejik olarak da.
Evet. Şimdi Amerika'daki siyah öfke var. İsveç hükümetinin 1915 olaylarıyla alakalı aldığı bir karar var. Nepal'deki deprem var. İsterseniz İsveç hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları ve Süryaniler hakkında 2010 yılında parlamentoda aldığı kararın uygulamasını rafa kaldırmadığı şeklindeki haberle devam edelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu Türkiye'nin tezlerine denk düşen bir yaklaşım oldu bu.
Şimdi doğru olan bir karar. Önce onu tespit edelim. Çünkü parlamentoların işi değil bu. Yani dolayısıyla işin abes ve eşyanın tabiatına aykırı olan kısmı hiç alakası olmayan Arjantin parlamentosu, bilmem Kanada parlamentosu, Amerika parlamentosu karar alıyor. İşte Türkiye Ermenistan'da soykırım yapmıştır. Yani tamam da yani sizinle bu işin ne siyasi, kültürel, ekonomik, tarihi hiçbir bağ olmayan toplumların, hadi dersiniz ki bir ucu da size dokunuyor tarihte, evet, siz de bu işin içerisindesiniz vesaire. Hiç öyle bir şey değil. İsveç'in almış olduğu bu karar bu yönüyle olumlu bir karar. Çünkü hele hele Almanya'nın, Rusya'nın hiç beklenmedik anda, yani en çok ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerin Türkiye'yi suçlayıcı kararların arkasından İsveç'in almış olduğu bu tavır oldukça Türkiye açısından olumludur.
Evet. Washington'a yaklaşan bir siyah öfke söz konusu. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl 18 yaşında siyah bir gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından Ferguson'da ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Bu sefer yine bir siyahın polis tarafından gözaltına alınırken ölmesi sonrası başkentte bir saat mesafedeki Baltimore'da sıkıntı yaşanıyor. Malum süreçler yaşandı. Yani evet, bizim bu gezi hadisesine hep göndermeler sıklıkla yapıldı. Amerika'daki bu tür eylemler sonrası. Yani başı bir hayli ağrımaya devam edecek anlaşılan Amerika'nın siyah, evet, öfkeden dolayı.
Martin Luther King'in ölümünden sonraki en büyük siyahi ayaklanma olduğu söyleniyor bu. Her ne kadar dünya basınından saklanmaya çalışılsa da, yani uzun süreli bir haftalık sokağa çıkma yasağı, yani şimdi sokağa çıkma yasağı çok ciddi bir güvenlik tehdidinin olduğunu gösteriyor. Bir de bu Washington eyaleti, biliyorsunuz iki eyaletin arasında, burada Maryland eyaletinin bir şehridir Baltimore. Orada ki zenci nüfus diğer bölgelere göre biraz daha fazla. Çünkü Amerikan genelinde toplam nüfusun %13 civarında siyahi nüfus var iken, bu bölgede daha yoğun bir nüfuslanma var. Ancak buradaki gençlerin %50'si işsiz ve yarıya yakını sabıkalı, hapishaneye girmiş vesaire. Çünkü daha az eğitimli, hep toplumun kenarına itilmiş ve potansiyel suçlu olarak görülen insanlar bunlar.
Evet, ve bir öfke birikiminden söz etmek mümkün hocam o zaman. Yani her bir vesileyi kullanarak sokağa inmeye çalışan bir kesim var.
Yani şimdi şöyle ifade etmek istiyorum. Bir köyün fakirini düşünün, fakirdir. Bir de şehrin fakirini düşünün. Akşama kadar her şeyi görüyor ve hiçbir şeyi elde edemeyen mahrum. O daha fazla kendine dert eder. Şimdi Amerika'da bu zencilerin veya siyah derilerin devlet basamaklarında, belki Obama bile devlet başkanlığına yükselmiş, ama bunlar çok istisnai şeylerdir. Genel olarak büyük kitle toplumun hep en altta kalan kesimini oluşturuyor ve hep beyazların perde gerisinde bir ırkçılık damarı var. Hı hı. Yani Amerika'da biz gördük, yani kanun nazarında eşitler ama fiiliyatta hep böyle bir aşağılanma hadiseleri söz konusu ve bu da öfke birikimini beraberinde getiriyor.
Yani bu kutuplaşmayı da derinleştirecek bir sürece doğru girmiş gibi gözüküyor. Yani genelde hep Türkiye'deki kutuplaşmanın tehlikesinden dem vurulur ama oradaki durum benzerlik arz ediyor.
Polis Amerika'da çok sınırsız yetkiye sahip. Bu sınırsız yetkisini diğer bütün yabancılara kullanıyor ve o yabancıların sesi çıkmıyor. Yani oraya sığınmacı olarak gitmiş, göçmen işçi olarak gitmiş. Ama bu siyahiler oranın birinci sınıf vatandaşı kanun önünde. Dolayısıyla onlara bu tür haksızlığı yaptığı zaman da bir öfke birikmesi, öfke boşalması oluyor. Ve Amerika'da, dünya genelinde Amerikan Savunma Bakanlığı her 10 yılda bir ülkeye saldırıyor. Cenab-ı Hak da onlara kendi içerisinden böyle bir musibet veriyor işte.
Evet. Dilerseniz cumartesi günü yaşanan depreme geçelim. Nepal'de yaşanan deprem 7.8 büyüklüğünde bayağı şiddetli bir deprem yaşandı. Toprağın 3 metre ayrıldığı ifade ediliyor. 10 binlere ulaşacak bir ölüden bahsediliyor. Yani Türkiye'de genelde işte hayvan sevgisinin insan sevgisinin üzerine çıkan bir takım kesimin tweetleriyle gündeme geldi. O konuyla mevzu bahis edildi. Nepal'in coğrafi yapısına ilişkin bir coğrafyacı ve tarihçi olarak bir değerlendirmenizi alalım.
Dilerseniz Nepal'i şöyle ben kısaca tanıtmaya çalışayım.
Lütfen, son konumuz da bu olsun.
Şimdi Türkiye'nin 800 bin kilometre kare olduğunu düşünürsek Nepal Türkiye'ye göre küçük bir ülke. 147 bin kilometre karelik bir ülke ama nüfusu 28 milyon. Yani alanına göre kalabalık bir nüfusa sahip. Türkiye 36-42'de, burası 26-31. Türkiye'ye göre 10 paralel daha ekvatora yakın. Yani dolayısıyla daha sıcak bir iklime sahip olması gerekir. Fakat Nepal'ın özelliği dünyanın en yüksek zirvesi Everest Tepesi'nin burada olması nedeniyle yüksek bir ülke. Ülkenin doğu batı yönünde 800 kilometre uzunluğu var. Kuzey güney yönünde 200 kilometre genişliği var. Fakat bu ülkenin enteresan bir özelliği var. Ülkeyi 3 dilime ayırmak mümkün. En kuzeyde Çin'in Tibet bölgesi vardır. Burası Himalaya dağlarının zirvesi ve dünyanın çatısıdır. 8882 metre yüksekliğinde Everest Tepesi buradadır. Ve bu dağlık saha, yani ülkenin üçte birlik kuzeyindeki dağlık saha yüksekliği 4000 metre ile 7000 metre arasında değişiyor. Şimdi rakamlara dikkat edin. 4000 metre 7000 metre arası. Ve bu bölge aynı zamanda Nepal'in turistik bölgesi. Hep dağcıların mahsur kaldığından filan bahsediliyor. Everest'e tırmanan insanlar vardır. Hava yoluyla Katmandu'ya gelirler, oradan tırmanışa geçerler. Nepal'in en büyük turistik gelir kaynağıdır. İkinci bölgesi bu dağlarla düzlük arasında tepelik alanlar vardır ki burası da 800 metre ile 4000 metre arasında. İşte buranın vadi tabanlarında bütün kırsal yerleşmeler, kasabalar, küçük yerleşmeler ki depremde de en çok hasar gören yerler buralar aslında. Bu bölgenin dışında en güneyde de Hindistan sınırında yüksekliği 700 metre ile 1000 metre arasında düz ovalık sahalar vardır. Burası da Nepal'in tarım bölgesi. Yani bir tarafı 700 metreye kadar inerken bir tarafı 7000 metreye kadar çıkıyor. Yani küçücük bir ülke. Bu da ne kadar sürede çıkıyor? 200 kilometre genişlik var ya. Yani 200 kilometre gittiğinizde 700 metreden 7000 metreye çıkıyorsunuz. Böyle bir ülke. Peki neden böyledir derseniz Hindistan'ın olduğu yer haritada baktığınızda bir üçgen şeklinde. Orası aslında Afrika'dan kopmuş kuzeye doğru sürüklenen bir kara parçasıdır. Yani Mama'nın üzerinde yüzen levhalar halindedir. Bir de Sibirya'nın olduğu yerde Angara kara kütlesi vardır. İşte Hindistan kuzey batıya doğru her yıl yaklaşık olarak jeologların vermiş olduğu sismik veriler ve kayıtlara göre baktığımızda yaklaşık olarak 50 milimetre hareket ediyor. Ve hareket ettikçe de önüne kattığı bu malzemeleri sıkıştırıyor, yükseliyor. Himalayaların bu kadar yüksek olmasının sebebi bu. Yani siz düşünün ki 65 milyon yıldan bu yana Hindistan'ın olduğu kütle o Asya'ya, Sibirya'ya doğru 50 milimetre basınç yapıyor ve gerdirme oluyor. Ve 1934'te bir boşalma olmuş, bir deprem olmuş ve ikinci bir depremde şu anda meydana geldi. Ve burası beşik gibi sallanan, bizim tıpkı Erzincan'da olduğu gibi bu Alp Himalaya kıvrım sistemi içerisinde ve birinci dereceden deprem kuşağında. Fakat burada bir negatif etki daha var. Başkent Katmandu'da o kadar fazla yıkılan bina yok çünkü betonarme ve depreme nispeten dayanıklı binalar. Fakat kırsal kesime doğru gittikçe kerpiç ve yığma binalar vardır. Ve bu yığma binalarda can kaybı çok daha fazla ve göreceksiniz her geçen gün sayılar artacaktır. Çünkü kırsal kesimlerde enkazdan canlı çıkma ihtimali çok çok daha azdır. O da bina yapım tekniğinden kaynaklanıyor.
Evet, Nepal'in hocam, son
Nepal'in bir de biz beşeri unsurlarından bahsedeyim. Burası Hindulardan oluşan 28 milyonluk bir ülkedir. Nüfusunun %80-81'i yaklaşık Hindu'dur ve yakılan cesetleri görüyorsunuz. Hindu inancında ölenler yakılır,
külleri, anında yakıyorlar, evet.
Külleri Ganj Nehri'ne atılır ve orada işte kutsal sayılır.
Hiç bu Müslüman oranına ilişkin bir şey var mı hocam?
Bakınız %80-81 civarında Hindu var, %10 Budist var, %5 de Müslüman var. Yani Nepal'in %5'i yani 28 milyon nüfusun yaklaşık %5'i de Müslümanlardan oluşuyor. Hı hı. Ve onlar da hayatın her alanında varlıklarını sürdürüyorlar tıpkı Hindistan'da olduğu gibi.
Hı hı. Yani siyasi anlamda çok fazla sıkıntılarıyla tabii, gündeme gelmiyor ama
işte küçük bir azınlık olduğu için çok fazla dikkati çekmiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Vaktimizin sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İyi hafta sonları efendim.